adımız ve
yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, 15.06'yı gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve işte haftanın son Hayatın Sesleri'nde sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağımızı hatırlatarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Sesleri'ne. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'ne sizler de ulaşabilirsiniz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adı sevgili dinleyicilerimiz. Evet, birlikteliğimizin işte ilk müziğini dinliyoruz.
Benimsin dedim, değişmez ki bu. Yüzünde bütün renkler var. Akılsızım çok, benim yerle gökle ne işim var? Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Değişmez ki bu. Yüzümde yorgun rüzgarlar var. Önemlisi çok senin dünle yarınla ne işin var? Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Cenneti gördüm, senden sonra söndüm, yakan yok. Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Neden insan hep kendine köle? Değişmez mi söyle be o an. Bende bile yok. Neden insan ayıpladığını yaşamadan ölmüyor be o an. Bende bile yok. Ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm ve ben öldüm.
15.10 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'nin ilk stüdyo konuğunu siz sevgili dinleyicilerimizle hemen tanıştıralım. Ankara Tiyatro Günleri Program Yöneticisi Sayın Kaan Sepkektay. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, Ankara yine bir tiyatro etkinliğine ev sahipliğine hazırlanıyor. Evet. 1-6 Mart tarihleri arasında oyunları ve oyuncuları, aslında çok güzel oyunları, önemli oyuncuları ağırlayacak.
Evet.
Ankaralıları tiyatroya doyuracak,
evet,
tabiri
gerçekten.
Caizse. Gerçi Mart ayında bu böyle olmaya devam edecek.
Evet, bütün Mart ayında çok yoğun bir tiyatro programıyla buluşuyor Ankara halkı.
Evet. Öncelikle biz tiyatro günlerinden söz edelim. Bu 6 günlük bir etkinlik galiba.
Evet.
Şimdi birazcık hazırlık aşamasından söz edelim. Oyunlar neye göre, nasıl seçildi, nasıl bir hazırlık aşamasından sonra başlıyor tiyatro günleri?
Öncelikle Ankara'da dahil olmak üzere yaklaşık 4 şehirde tiyatro festivalleri yöneten bir organizasyon firmasıyız biz. Oyunlarımızı seçerken oyunlarımızı izliyoruz. Öncelikle kendimizin beğenmesi ve seyirciyle buluşturmadan önce oyunların görülmesi gerekiyor. Bir komite olarak oyunlarımızı izliyoruz. Bu hangi oyunları izleyeceğimizi aslında da Türkiye seyircisi karar veriyor. Özellikle de İstanbul seyircisi karar veriyor. En çok tercih edilen, yorumlanan ve beğenilen oyunları izleyip festival programlarımıza koyuyoruz. Ve festival programlarımıza koyulan, atıyorum 6 oyun varsa önce 10 oyun koyuyoruz ve bunu halkın anketine sunuyoruz. Hani beğenisine sunuyoruz. Onlar 6 oyunu seçiyorlar ve bu 6 oyunu halkla buluşturuyoruz gideceğimiz şehirde.
Evet, bu sefer de öyle oldu.
Aynen,
Ankara
doğrudur.
Tiyatro günlerinde de böyle buluşacaklar. Şimdi birazcık da oyunlardan ve oyunculardan söz edelim.
Evet.
Çünkü birbirinden değerli oyunlar
aynen.
var. Çok güzel birbirinden değerli oyuncular var. Yine birbirinden değerli güzel oyunlar var.
Evet.
Oyunlardan ve oyunculardan söz
biraz
edelim.
Biraz programdan
lütfen.
Bahsedelim. Öncelikle genelde zaten ödül almış oyunlar festivallerde rol alıyorlar. Bu programın da ilk başlangıç konuğu Sumru Yavrucuk. Yaklaşık 6 ödüle layık görülmüş bir oyuncu kendisi. Bir komediyle karşımıza çıkacak. Shirley oyunuyla Ankaralı tiyatro severlerle buluşacak. Komik bir oyun. Oyunların hepsini izlediğim için yorum yapabilme de hakkına sahip oluyorum.
Evet.
Bir
peki,
birazcık kadının...
bizi
aynen.
en azından anlatırsanız.
Aynen.
Belki gitmek isteyen dinleyicilerimizin içinden seçecekleri mutlaka evet. hepsini görmek isteyeceklerdir ama belki saatleri uymayacağı, günleri uymayacağı için içlerinden
evet.
daha rahat seçebilsinler.
Sumru Hanım 1 Mart'ta Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bizlerle buluşacak saat 8.30'da.
Oyunlar bu arada Yeni Mahalle
aynen.
Kültür Merkezi'nde.
Bazı oyunlarımızda 50. yıl 4 mevsim tiyatro salonunda olacak.
Hı-hı. Oyunlarımızın gerçek.
Yine Yeni Mahalle'de.
Evet.
Sumru Hanım'ın oyunu komik, eğlenceli bir oyun. Aslında insanlar daha en çok da ev kadınları. Kendisinden çok şey bulabileceği bir oyun. Sürekli gülebileceğiniz, eğlenebileceğiniz ve kendinizi aslında oyunun içerisinde bulabileceğiniz bir oyun. Özellikle çiftleri davet ediyorum. Çünkü çiftler bu oyunu izledikten sonra kendilerine uzun bir süre bir malzeme çıkıyor. Hani unutamayacakları
evet.
Replikler olmuş oluyor. Ve çok eğlenceli, komik bir oyun. Sumru Hanım'ın da usta performansıyla birleştiğinde oldukça başarılı bir komedi önümüze çıkmış oluyor. Yani başından sonuna kahkahalarla izleyecekleri bir oyunla buluşacaklar. Bir kadının öyküsü anlatılıyor aslında. Ama onun başından geçen komik olaylar tek başına devleşiyor, dinlenebilir sahnede Sumru
evet,
Hanım.
Evet. Mutlaka keyifle izlenecek oyunlardan
evet.
Shirley.
Evet.
Peki sonrasında neler var?
2 Mart'ta Levent Üzümcü yine bizlerle birlikte olacak.
Tek
kişilik bir gösterisi.
Geliyor,
anlatılan Senin Hikayendir oyunun adı. Devlet tiyatrolarında yaklaşık 3 yıl gösterilmiş bir oyun. Tekrar Levent Bey'in tek kişilik performansıyla karşımıza geliyor. Ülkemizden 3 farklı karakterin hikayeleri anlatılıyor bu oyunda. Yani onların başından geçen hikayeler anlatılıyor. Bazen gülüyoruz, çok eğleniyoruz. Bazen de gözyaşlarımıza hakim olamıyoruz. Çok gerçekten başarılı bir performans. Hatta çok yeni bir tarihte de tekrar izledim bu oyunu. Ankara'da 23 Şubat'ta Ankaralılarla buluştu ve ciddi bir beğeni topladı Ankara'da. Tekrar 2 Mart 20.30'da Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bizlerle birlikte olacak Levent Üzümcü.
Kaçıranlar
tekrar gelmek isteyenler yine burada bu buluşmaya ortak olabilirler.
Tabii şehirler arası turlar da olacak.
Evet.
Ondan da söz edeceğiz. Sadece
aynen.
Ankara'da değil
evet.
bu oyunlar. Daha sonra Türkiye'nin farklı aynen, illerinde de sahnelenecek.
Evet. Evet. 3 Mart'a geçelim. 3 ve 4 Mart 20.30'da yine Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde benim gerçekten çok beğendiğim oyunlardan biriyle buluşacağız. Gerçek bir hikaye bu hikaye. Adı Havada Yüzmek. İngiltere'de Air Swimming olarak sergileniyor. İngiltere'de yaşanmış gerçek bir hikaye anlatıyor. Sabıkalı akıl hastaneleri akıl hastaları hastanesinde iki hastanın başından geçen bir öykü anlatılıyor. Ben nefes kesen bir hikaye olarak adlandırıyorum bu oyunu. Gerçekten tiyatral bir gösteri ve Neriman Uğur'un Zeynep Gülmez'le birlikte sergilediği muhteşem bir oyun diyebilirim. Evet. Benim favori oyunlarımdan biri. Tiyatro sever olarak izlediğimde bazen gülüyoruz, bazen de hayatın gerçeklerinde kendimizi kaybediyoruz bu oyunda. 3 ve 4 Mart tarihlerinde 20.30'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak. Tiyatro severlerinin kaçırmaması gereken bir oyun ve unutamayacakları bir oyun olacağına eminim. Hı-hı. Çok başarılı bir hikaye anlatılıyor. 5 Mart'ta doğayan oyuncu diyebiliriz herhalde Ayşen Guru'da. Evet. Yılların ve Yaşaçam'ın usta oyuncularından. Ayşen Guru'da Ümit Yesin ve Soner Kavva'nın aralarında olduğu Zoraki Damat isimli oyun sergilenecek. Başından sona bir komedi diyebiliriz. Çok gülecekleri bir oyun. Ayşen Hanım zaten her iki cümlesinden biri insanları kahkahaya boğan cümleler oluyor. 50. yıl 4 Mayıs'ın tiyatro salonunda sahnelenecek oyunumuz. 17.30 ve 20.30 matine suarilerle seyirciyle buluşacak oyunumuz. Sonraki damat oyunu Ayşen Gruda'nın başrolüyle Ümit Yesin ve Soner Karvan'ın aralarında bulunduğu bir oyun. Bir komedi. 6 Mart'ta geçelim. Hı hı. Aşk terapisi oyunumuzun adı. Bu oyunun en hoşuma giden yanlarından biri şu. Bu oyunun finaline seyirci karar veriyor. Bu çok tiyatroda yaşadığımız bir şey değil. İki farklı sonu var. Biri mutlu son, biri mutsuz son. Seyirci hangi sonu izlemek isterse o sonu izleyebiliyor. Yine ödüllü oyuncu Suzan
İkisini
Aksoy.
İkisini de izlemek isterse.
İkisini de izlemek isterse bir daha geliyorlar.
Güzel.
Evet. Suzan Aksoy ve Janset'in başrollerinde yine oynadığı Somer Karvan, Yusuf Atala ve Fuden Akgüreğ'in de içerisinde bulunduğu bir oyun. Başından sonuna bir komedi. İlkokul aşkıyla buluşan bir kişinin hikayesi anlatılıyor. Ama dediğim gibi finaline seyirci karar veriyor ve en çok seyircinin eğlendiği kısımlardan biri de bence bu. Seyirci seçiyor ve hangisini izlemek isterse onu izliyorlar. Çok tabii ki en gerçekten. Çok hani en çok izlenen yani genelde hangisi karar veriliyor mu sorusu bize geliyor. Aha. Hani turnelerde oyunun turnesinde sizce hangisine karar veriyordur seyircimiz?
Mutluluk.
Aynen herkes evet. Daha doğrusu mutlu sonu seçiyor.
Tercih ediyor evet.
Aynen ama evet. Çok nadir de olsa mutsuz sonu da görmek isteyen seyircilerimiz oluyor. Bakalım 6 Mart'ta hangi sonu tercih edecek seyircilerimiz?
Evet bakalım. Evet.
Bu oyunumuzda yine Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahne alacak.
Şimdi söyledik hangi oyunlar evet. Nerelerde sahne alacak ama programa ve biletlere nereden nasıl ulaşabilirler?
Programımıza ankaratiyatrogunleri.com adresinden Türkçe karakterlerle tabii ki ulaşabiliyorlar. Hı-hı. Aynı zamanda Ankara Tiyatro Günleri'nin resmi sosyal medya hesaplarından Facebook, Twitter ve Instagram'da tüm programı sürekli olarak seyircilerimizle paylaşıyoruz. Bilet alımlarını biletix.com, ankaratiyatrogunleri.com, Batı Kent AVM, Taurus AVM ve Dost Kitap Evlerinden bilet alımlarını gerçekleştirebiliyor seyircilerimiz.
Evet. Şimdi sadece Ankara'da değil. Oyunlar evet. Türkiye turuna da
aynen,
çıkacaklar
doğrudur.
Herhalde.
Evet.
Yine sizin organizatörlüğünüzde.
Aynen. Başka şehirlerde de Antalya'da biliyorsunuz daha önce gerçekleştirdik festivalimizi. Antalya'dan Ankara'ya geçtik. Buradan İstanbul'a ve finalimizi.
Aynı oyunlarla mı gideceksiniz?
Aynı oyunlar yine? Olmuyor. Dediğimiz gibi bölgelerdeki seyirci karar verdiği için oyunlara. Hı-hı. Oyunlar bölgelere göre değişebiliyor ve tabii ki sanatçılarımızın o tarihlerdeki uygunluk durumuna göre.
Antalya için yaptınız mı bu
anketi? Tabii biz bütün programlarımızda mi? Anketle oyunlarımızı
Antalya'ya
seçiyoruz.
Antalya'ya gidecek oyunlar belli mi yani şimdi?
Antalya'da Aralık'ta yaptık, bir daha Aralık'ta olacak.
Evet.
Şu anda belli olmaya başlıyor. Tabii ki başvurular yapılıyor önce. İçerisi bu programın içerisinde yer almak isteyen tiyatrolar bize başvurularını gerçekleştiriyorlar. Ve bu başvurular sonucunda biz oyunları izliyoruz. Bu bir süreç, bir yıl süren bir süreç. Şu anda da oyun izleme dönemindeyiz. Evet. Oyunları izliyoruz ve hangi oyunların...
Ne kadar şanslısınız aslında. Evet. İzlemediğiniz bir oyun kalmıyor bu anlamda. İmrendim bir anda. Evet.
Program öncesinde de sizle yaptığımız sohbette neden bu işi yapıyorsunuz sorusuna verdiğim cevap da buydu. Ben bir tiyatro severim. Evet. Tiyatro izlemeyi çok seviyorum. O yüzden evet şanslıyım. Sevdiğim işi yapabilme şansına erişmiş insanlardan biri. O yüzden keyifle aslında bütün organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yüzümüz yüzden de hiçbir zaman gülücük eksik olmuyor.
Ne güzel, ne mutlu. Evet. Hep gülsün yüzünüz.
İnşallah.
Bu arada yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimiz hani tamam Ankara'da sahnelenecek bu oyunlar. Türkiye turuna da çıkacaklar ama yurt dışına gelme şansları var mı acaba diye düşünüyor olabilirler. Evet. Yurt dışına da gidiyor musunuz? Gidecek
evet,
misiniz? Var mı böyle bir program?
Yurt dışında programlarımız oluyor. Önümüzdeki ay hatta yok Nisan'ın başında bir programımız olacak yurt dışında. Bu oyunlarla değil ama farklı bir oyun. Issız Adam'ı herkes tanır. Cemal Ünal değerli bir oyuncu. Neslihan Yeldan, Ruhi Sarı ve Özge Şen'in aralarında olduğu bir oyun var. İkisi bir arada komedi oyunu. Bu programla bir Avrupa turnesi gerçekleştireceğiz.
Nerelere gideceksiniz Berlin, belli mi?
Berlin, Frankfurt ve Mannheim'de olacağız. Ekim ayında da yine Brüksel, Londra gibi hani yurt dışı turnelerimize devam ediyor olacağız. Yurt dışındaki tiyatro sahnelerimizi de unutmuyoruz.
Çok güzel. Peki oralara gitmeden önce duyurularınızı nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
O bölgede yaşayan Türk tiyatro severler ve bizim gibi bu bölgede organizasyon yapan firmalar var. O bölgelerde de organizasyon yapan.
Birlikte.
O firmalar evet bizlerle temasa geçiyorlar. Onlarla birlikte orada programlarımızı yönetiyoruz. Evet. Daha önce Berlin'de birçok oyun gerçekleştirdik. Çok da güzel bir ilgi var orada. Hani bir özlem de var. Hani gurbette olmanın verdiği bir özlem. Bütün o bölgedeki Türk vatandaşlarımız gerçekten bize çok ciddi bir ilgi gösteriyorlar. Salonlarımızı orada da dolduruyorlar.
Süper, ne güzel. Şimdi bu arada dedik ki işte oyunları, oyuncuları ağırlıyor Ankara dedik. Ama sadece oyun ve oyuncu demek değil.
Evet,
tiyatro, ışık, dekor, kostüm bunların
büyük
hepsi
bir
bütün
evet.
değil mi? Çok büyük bir ekip. Sahnede belki Levent Üzümcü tek başına görünecek ama
arkada 7 kişi sadece sahne tasarımıyla ilgileniyor. Biri kamyon sürüyor, dekoru getiriyor. Yani büyük bir ekip bu çalışmaları sizlere sunuyor. Yani seyircilerimizle buluşturuyor. Sahnede görünenin arkasında dev bir ekip aslında. Yani seyircimize yer gösteren, bilet kesen, gişede oturan, pazarlama faaliyetlerini yöneten, grafik tasarımlarını yapan, oyunları seçen, benim haricimde de izleyen bir oyun kadrosu var. Yani hani oyun izliyoruz diyoruz ama bu da bizim için aslında bir mesai. Keyifli bir mesai ama
Elbette.
Yani İstanbul'da 20'nin üzerinde oyun izliyoruz festivalden önce. Oyunları kendimiz eliyoruz. Bütün oyunlar güzel, bütün sanat eserleri güzel. Ama hani bu bir özel tiyatro festivali. Programın başında da söylediğim gibi biz ilk defa bu eksiği gidermeye çalıştık. İstanbul prodüksiyonlarının bir festival havasında seyirciyle buluşmasıydı bizim hedefimiz bu yola başladığımızda. O anlamda hani bizim için çok keyif aldığımız bir iş ama... uzun süren bir iş. Yani bir yıllık bir hazırlıkla büyük bir ekip bir çalışma yapıyor.
Evet.
O yüzden ben her zaman oyunların sonunda, festivalin sonunda özellikle de en büyük alkışı hep arka plandaki insanlara gönderiyorum. Onlar hiç görünmeyen kahramanlarımız aslında.
Evet, kesinlikle. Evet. Şimdi Ankara Tiyatro Günleri 1 Mart'ta başlayacak.
Evet,
6 Mart'ta
22 sanatçıyla buluşacağız.
22
tiyatro sanatçısıyla buluşacağız.
Süper, çok güzel. Evet. Peki Ankara Tiyatro Günleri bitecek. Ardından ne başlayacak? Çünkü Mart ayı tiyatro ayı dedik.
Aynen.
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü.
Evet.
Dolayısıyla Mart ayı boyunca tiyatroya doyacağız herhalde değil
doyacağız.
Mi? Başka oyunlar
dedi. Yani başka oyunlar da benim hakim olmadığım bir alan. Başka bir organizasyon firmasının, başka bir komitenin düzenlediği bir etkinlik ama çok da takdir ettiğim bir etkinlik. Ankara Tiyatro Günleri başlıyor hemen arkasında. Umarım onlar da burada konuk olma fırsatını yakalarlar. Siz seyirciyle ulaşma ve sohbet etme fırsatını yakalarlar. Ankara Komedi Günleri uzun da süren bir proje. 20 gün kadar sürüyor. Ve Mart ayını olması gerektiği gibi tiyatroyla geçirmesini sağlayan yine bizim gibi bir proje. Bizim takdir ettiğimiz bir festival. Evet. Komedi Festivali.
Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle
bu fırsatı bizlere sunduğunuz için biz teşekkür ederiz.
Siz geldiğiniz için biz size teşekkür ediyoruz. Ankara Tiyatro günlerinde yine görüşmek dileğiyle. Yine yurt dışına gideceğiniz günlerde de buradan duyurmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Size kolaylıklar diliyoruz.
Sağ olun, teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Tiyatro Günleri program yöneticisi Sayın Kaan Sepkektay stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri yeniden müzeye dönüyoruz.
Sensiz olmaz, dayanamam yokluğuna. Yok sensiz olmaz, hiç zorlama beni buna. Çok denedik bunu biz, başaramadık. Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık.
Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce. Yok sensiz olmaz, hayatın bir tadı kalmaz. Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Çok denedim bunu ben, başaramadım. Senden başka biriyle yaşayamadım, yaşayamadım.
Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Yok sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce.
Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce.
Sensiz olmaz, dayanamam yokluğuna. Yok sensiz olmaz, hiç zorlama beni buna. Çok denedik bunu biz, başaramadık. Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık.
Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce.
Sensiz olmaz, sensiz olmaz.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor. Biz Fransa'ya, Paris'e uzanmak istiyoruz. Paris Başkonsolosu Sayın İhsan Emre Kadıoğlu mikrofonda. Efendim merhabalar, iyi günler, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
İyi günler, teşekkür ederim, iyi günler, hoş bulduk.
Sayın Kadıoğlu, Fransa'da yaşayan Türk toplumuna ilişkin bilgiler almak için aradık sizleri. Paris Başkonsolosluğu'nun çalışmalarıyla ilgili de bilgiler aktarmanızı rica edeceğiz. Ne kadar yurttaşımız yaşıyor Fransa'da acaba?
Öncelikle bu imkanı bizlere sunduğunuz için ben size ve Memleketim FM çalışanlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Biz teşekkür ederiz efendim katıldığınız için.
Tahmini sayılar olarak 650 bin civarında vatandaşımızın yaşadığını tahmin ediyoruz. Malumunuz Fransa'da etnik konularla ilgili olarak istatistik yapmak belirli yasal sınırlara tabi. Dolayısıyla biz buradaki 6 tane konsolosluğumuzun verilerine dayanarak böyle bir rakamlara ulaşıyoruz. Bu yaklaşık 650 bin vatandaşımızın da yine tahmini olarak yarısının aynı zamanda Fransız vatandaşlığına sahip olduğunu, yani kişisel vatandaş olduğunu düşünüyoruz.
Evet. Peki birazcık da başkonsolosluğunuzun çalışmalarından söz edelim. Ne tür çalışmalar içerisindesiniz acaba?
Şimdi başkonsolosluğumuz olarak öncelikle şunu belirtmek lazım. Fransa'daki diğer başkonsolosluk arasında en fazla vatandaşımızı görev bölgesinde ikam eden bir konsolosluğuz. Yaklaşık 250 kilometre çapında, yarı çapında bir görev bölgemiz var. 30'a yakın uzman personelimiz, aynı zamanda eğitim, din hizmetleri ve çalışma müşavirliklerimiz yine binamıza hizmet veriyorlar. Hafta içi günlerde de iki gün hukuk danışmanlarımız dışarıdan konsolosluğumuza gelerek vatandaşlarımızın hukuki konulardaki ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorlar. Öncelikle şunu söylemek isterim. Ben daha önce 2009-2012 yılları arasında burada Mavi Konsolos olarak da görev yapma şansını bulmuştum. Kısa bir süre sonra 2014 sonu itibariyle tekrar göreve geldiğimde memnuniyetle gördüğümüz bazı tespitler var. Öncelikle bunları paylaşmak isterim. Vakti zamanında biz esasen konsolosluk olarak vatandaşlarımızın bulundukları topluma entegrasyonu boyutuyla ilgili olsun, kendi işlerindeki ihtiyaçların karşılanması boyutuyla ilgili olsun, genelde insanlarımızı ve derneklerimizi belli alanlara yönlendirmeye çalışırdık. Özellikle gayretlerimizi bu konulara yoğunlaştırdık. Mesela çeşitli etkinlikler geliştirip bu etkinlikleri derneklerimize yönlendirmeye ya da onların projeleri üstlenmesini sağlayarak yaptırmaya çalışıyorduk ve onlara destek veriyorduk. Özellikle 2012'li yılların ardından gelen dönemde memnuniyetle görüyoruz ki artık derneklerimiz, insanlarımız daha profesyonelleşmiş, daha örgütlenmiş ve kendi ihtiyaçlarına, kendi gereksinimlerine sahip çıkabilecek konulara gelmişler. Biz konsolosluk olarak artık onların davet ettiği etkinliklere katılma boyutunda daha fazla insanımızla beraber sahada olmaya çalışıyoruz. Ve yeni dönemde de daha da ileri gidebilmek için neler yapılacağını, neler yapılabileceğini hep beraber insanlarımızla ortak alanlarda çalışmalar yürüterek test etmeye gayret gösteriyoruz. Bu konuda vurgulamak gereken esas kavram bence entegrasyon kavramı üzerinde yoğunlaşıyor. Bizim Fransa'daki vatandaşlarımızın esasen bu ülkede göçlerinin başlangıcının 50. yılını geçen sene geride bıraktık. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle 50 yıllık bir tecrübe ve birikimi hayata yansıtabildiğimizi söylemek maalesef pek mümkün değil. Tabii bunun çeşitli gerekçeleri var. Özellikle Fransa'ya Türk göçünün sadece 60'larda değil aynı zamanda 80'lerde ve 90'larda da yoğun bir şekilde geldiğini söylersek belki henüz daha olgunlaşma dönemine yeni girmeye başladığımızı görebiliriz. Yine 2000'li yıllardan itibaren esas anlamıyla bir dernekleşme ve örgütlenme süreçleri başladı. Ve 2010'lu yılların arkasından da tahminim bunların daha net meyveler verdiklerini ve sonuçlara ulaştığını gördüğümüz bir dönemin içinde yaşıyoruz.
Evet. Peki bu arada
sayısal veriler vermek gerekirse geçmişe kıyasla önceki dönemlerde yapılan yerel seçimlerde baktığımızda mesela 2008 yılında bizim görev bölgemiz itibariyle sadece 33 tane vatandaşımız belediyelerde görev almışken 2014 yılında yapılan seçimlerde 11'i belediye başkan yardımcısı olmak üzere 57 tane vatandaşımızın belediye meclislerinde yer aldığını, bu sayının Fransa genelinde 200'e ulaştığını görüyoruz.
Evet, bu arada sosyal ve kültürel etkinlikler de yapıyorsunuz herhalde, değil mi?
Tam alamadım sorunuzu, tekrar rica etsem.
Elbette, bu arada sosyal ve kültürel etkinlikler de yapıyorsunuz dedim.
Tabii ki. Şimdi bu etkinliklerde bizim şöyle bir avantajımız var. Başkonsolosluğumuzun geniş bir binası ve mekanı var. Burada biz bir katımızı tamamen toplantılara ayırabilecek bir imkana sahibiz ve bu toplantı salonumuzda yaklaşık 200 kişi kapasiteli salonumuzda gerek derneklerimizle ortaklaşa, gerek Türkiye'den gelen kurumlarla işbirliği halinde, gerekse kendimiz başkonsolosluk olarak ihtiyaçlara göre çeşitli toplantılar yapıyoruz. Bunların arasında en son örnekleri vermek gerekirse yakınlarda otizm konusunda bir toplantı yaptık. Türkiye'den konu uzmanları buraya geldiler. Burada bu konuda çalışan derneklerimiz ve uzmanlarımız da Türk, Fransız doktorlarla bir araya geldik. Bu konuyu değerlendirdik. Yine önümüzdeki hafta 5 Mart günü Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle burada bütün kadınlarımızın, derneklerimizin bir araya geleceği bir toplantı organize ediyoruz. Aynı şekilde sağlık ve eğitim ve hukuk konularında salonumuzda sıklıkla toplantılar düzenliyoruz. Ve bu toplantılarda bir yandan vatandaşlarımızı bilgilendirirken bir başka hususu da vurgulamaya çalışıyoruz. Bu da buradaki gençlerimizin özellikle bir rol modeli ihtiyaçları var. Biz bu toplumun içerisinden yetişmiş, büyümüş ve belli bir noktaya gelmiş, belli mesleklerde uzmanlaşmış insanlarımızı da bu toplantılar vesilesiyle gençlerimizin karşısına çıkartıp onların da bu alanlarda, eğitim alanında özellikle ve mesleki alanda daha da ileri gitmelerini motive etmeye çalışıyoruz.
Çok güzel. Yurttaşların da katılımı yüksek o zaman aynı oranda. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İhsan Emre Kadıoğlu verdiğiniz bilgiler için. Size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Paris Başkonsolosu Sayın İhsan Emre Kadıoğlu telefon konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Son 2 3 Ne seveni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde. Tükenmiş delikanlı aşk dedikleri. Ne gülerim ne de kızarım ne de arkasından ağlarım. Yüreğim aşklara küstü sayenizde. Bıktım artık fahişe gönüllerden. Ne okyanuslar kadar derin ne de gökyüzü kadar sakin. Fikirler alt üst oldu sayenizde. Korktum artık çarkların dönüşünden. Haydi of Allah'ım of. Nedendir hep zor da sana gidişim. Of Allah'ım of. Ofları tekerledim sayenizde. Of Allah'ım of. Nedendir hep zor da sana gelişim. Of Allah'ım of. Sevgiyi tükettim sayenizde. Kendimi kaybettim sayenizde. Kendimi kaybettim sayenizde. Son kez nerine neri bilelim sayenizde.
Dünden kalanlar. Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikte köşemizde. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün Atatürk dönemi ekonomi politikalarına bakacağız ve günümüz yansımalarına değineceğiz ama öncesinde Karabağ Savaşı sırasında bundan 24 yıl önce 1992 yılında evet. Azeri sivillerin öldürülmesinin maalesef de yıl dönümü.
Evet, evet,
bununla evet. ilgili yıl dönümüyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ondan sonra geçelim asıl konumuza.
Evet, evet. Tabii çok vahşet olan gerçekten soykırım sayılabilecek evet. bir katliam. Ancak hani Azerbaycan hükümetinin de Türkiye'nin desteklerinin de olmasına rağmen henüz dünya kamuoyunu bunu bu şekilde kabul etmedi. Yani biz bir soykırım sözleşmesiyle ilgili orada baktığımız zaman bütün o maddelere aşağı yukarı tartışmalı olmakla birlikte bazıları uymakla birlikte dünya kamuoyunu böyle kabul etmedi ama hani buna şöyle düşünüyorum ben açıkçası hani duygusal yaklaşmak üzülmek de tabii mümkün ama bunun hukuki olarak bu davanın suçlularının ceza alabilmesi için bir takım hukuki girişimlerde, diplomatik girişimlerde bulunulması gerektiğine inanıyorum. Yani duygusal tarafı tabii ki bizi gerçekten çok yaralıyor, üzüyor ama bir taraftan da diplomatik anlamda girişimlerde bulunulması lazım. Dünya kamuoyunda bunun nasıl, çünkü o dönemde de bir sürü görsel paylaşıldı, videolar paylaşıldı ama sonrasında yavaş yavaş bunun etkisi daha çok azalıyor gibi. Bunu tekrar bu canlılıkta belki gündemde tutmak, çünkü görüyoruz işte Ermeni soykırımının nasıl ele alındığını. Bu da bizim için öyle. Yani hepsi gerçekten çok vahşice öldürülmüştür. Soykırım denilebilecek şekilde öldürülmüştür. Yani sadece katledilmiş değillerdir. Aynı şekilde yani bir morg şeyine benzemektedir, mahzenine benzemektedir diye dünya basınında bu tür söylemler haberler çıkmıştır, haberler çıkmıştır. Gerçekten çok acı. Yani bu durumda bizim de Türkler olarak, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaş olarak Azeri, hani İki devlet ama bir millet diyoruz ya, gerçekten bu desteği vermemiz, kalbimizde aynı şekilde bu acıyı hissetmemiz ve gereken diplomatik alanlarda desteği vermemiz gerektiğini düşünüyorum Azerbaycan devletine.
Evet. Ve Atatürk dönemi ekonomi politikalarına geçelim. Aslında Atatürk dönemi ekonomi politikalarını anlamak için Atatürk'ün ekonomi politikasının temel ilkelerini ve bunları hazırlayan etmenleri Cumhuriyet öncesine, Osmanlı dönemine bakarak gelmemiz gerekir ki bunu daha önceki dünden kalanlar biraz, köşemizde yaptık. İzmir İktisat Kongresi'de alınan kararlar doğrultusunda. Öncesine bakarak bugünlere gelmiştik. Şimdi Atatürk dönemi ekonomi politikaları deyince sanıyorum o dönemi ikiye ayırarak incelemek gerekiyor değil mi? 1923 ve 1929, 1929 ve 1938 değil mi?
Evet aşağı yukarı. Yani çünkü bir 29'da tabii ki dünyayı sarsan bir kriz yaşanıyor, büyük bir buhran yaşanıyor. Ondan kaynaklanan bir politika değişikliğine gidiliyor. Dolayısıyla 1930'dan sonra daha devletçi bir politika izlendiği için
ondan öncesinde daha
daha liberal bir politika uygulanırken, aşağı yukarı en azından uygulanmaya çalışılırken, karma ekonomi denilirken İktisat Vekili Mahmut Esat'ın da söylediği gibi, yani bir karma, ilk defa İzmir İktisat Kongresi'nde bahsediyor. Hem devlet hem özel teşebbüsün bir takım çabalarının olması gerektiğine ilişkin, ancak bu şekilde olamıyor tabii ki. Hani geçen programımızda da biraz bahsettik. Bir takım yetersizliklerden, hem insan kaynaklarının, hem teknik imkansızlıkların, hem gerçekten mali imkansızlıklardan kaynaklanarak çok fazla özel teşebbüsü teşvik edemiyor devlet. Yani gerçekleştiremiyor, teşvik ediyor ama istedikleri ölçüde bu gerçekleşmiyor. Dolayısıyla özel teşebbüs bu şekilde çok gerçekleşmeyince, devletin daha çok ağırlıklı olduğu bir döneme geçilince, ister istemez dediğim gibi 1929'dan sonra, tabii bu kırılmanın bir başka sebebi de 1928 yılında Lozan'da karar verilen o borçların da ödenmesi. Yani Osmanlı'dan kalan, miras alınan borçların da ödenmesi. Bu da ciddi bir meblağ çünkü. Dolayısıyla bunun da ödenmesi bizde artık bir anlamda daha farklı bir politikanın izlenmesine sebep oluyor. Hani bir bakarsak, bunun tabii kritik noktası ilk öncelikle bir milli politikanın belirlenmesi ekonomi anlamında. Bunun da ilk adımı İzmir İktisat Kongresi'dir. Tabii ki daha öncesinde sizin de bahsettiğiniz gibi Atatürk'ün pek çok yerde bununla ilgili söylemleri var. Yani ekonomik özgürlüğün siyasi özgürlük olduğunu ve bu şekilde bir yol izlenmesi gerektiğini, bir an önce ekonomik anlamda yeniden, çünkü yani sıfırdan alınıyor neredeyse her şey, yeniden bir kurgu yapılması gerektiğini söylediği için burada bir takım kararlar alınıyor ve ilk bu 23-29 arasındaki politikalarında bu İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar çerçevesinde aşağı yukarı devam ettirildiğini görüyoruz. Nedir?
Bu politikalar işte, izlenmeye çalışıldı aslında değil mi o dönemde?
Evet. Nedir mesela, işte özellikle lüks ithalattan kaçınılması, yerli üretimin teşviki, teşviki sanayi kanununun düzenlenerek bunun üzerinden dediğim gibi biraz önce özel teşebbüsün işte devlet arazilerinin mesela ücretsiz bir şekilde verilmesi özel teşebbüse. Yani bu şekilde bir takım teşviklerle güçlendirilmesine çalışılmış. Gene aşar vergisinin mesela tarımda, gene tarım ülkesi olduğumuz için o dönemde sanayi çok gelişmiş değil dedik, zayıf dedik. Üretim olsa bile o üretimin kalitesi çok düşük dedik. İşçimiz çok az dedik. Milli bir burjuvazi, yani orta sınıfın oluşmaması dolayısıyla pek çok sıkıntının olduğunu söyledik. Yetişmiş insan gücünün olmadığını. Bunlara ilişkin bir takım çabalar var. Gene çok önemli bulunan demir yolları, karayolları, hı hı. ulaşımı, gene deniz yolları ile ilgili bir takım çabalar var. Bunların millileştirilmesi için uğraşılıyor ve sonrasında gerçekten baktığımız zaman politikalara devlet demiryollarının devletleştirildiğini görüyoruz. Çünkü yabancı sermayenin elinde ve onların devletleştirildiğini görüyoruz. Gene kabotaj kanunuyla birlikte bu anlamda deniz ulaşımında bu yabancı sermayenin millileştirildiğini görüyoruz. Yani bunlar sanki çok farklı alanlarmış gibi görünüyor ama aslında hepsi milli bağımsızlığın çok önemli parçaları. Ve gerçekten adım adım karayolları diğerlerine göre biraz daha tabii hani zayıf kalıyor ama bu süreçte bunlar gene bankacılıkla ilgili bir takım gelişmelerin yapılmasına karar veriliyor mesela. Ve pek çok banka kuruluyor. Çünkü insanlar krediyi nereden alıp da nasıl bu tür teşebbüslerde bulunacaklar? Bu yüzden de işte İş Bankası gibi, Ziraat Bankası'nın Merkez yeniden Bankası. Düzenlenmesi gibi o 1930'lu politikalara giriyor.
Hani
ikinci döneme Sanayi ve Maden Bankası gibi pek çok bankanın kurulmasıyla gene yavaş yavaş fabrikaların mesela açılmasıyla hı hı. işte şeker fabrikaları zaten hani baktığımız zaman bizim üretimimizin de işte bez, şeker yani daha çok o alanlarda demir çelik falan gibi alanlarda daha sonrasında gene bunlarda yavaş yavaş fabrikalaşmanın başladığı ve bu tür çabaların olduğunu görüyoruz.
Dış ticarete de önem verilmiş.
Evet, dış ticarete de evet önem veriliyor ama bir sıkıntımız şu. Gümrük vergileriyle ilgili yani gümrük korumasıyla ilgili bir çaba olmasına ilişkin karar alınıyor ama Lozan'da tabii 28. madde gereği orada şöyle bir durum var. 5 seneyle 1916'da belirlenmiş olan gümrük tarifesinin aynısının 5 sene boyunca geçerli olması kabul edildiği için elimizi kolumuzu bağlıyor. Yani dolayısıyla biz kendi şeyimizi koruyamıyoruz bu anlamda ve bu bir pek çok iç piyasada pek çok şeye yansıyor o anlamda. Yani hani Teşviki Sanayi Kanunu da çıkmıştır 1927 yılında dedik. Daha önceki 1913'teki kanun düzenlenerek dedik ama buna rağmen istenilen seviyeye maalesef ulaşılamamıştır. Hı hı. Daha sonrasında tekrar söyleyecek olursak işte 1929'da bu buhranın patlamasıyla bütün dünyanın etkilenmesi söz konusu. Gene de korumacı politikasıyla kendi kendini koruyan ve bu anlamda bu krizden tabii ki etkilenmişizdir ama bu krizden en az etkilenen ülkelerden bir tanesidir Türkiye. Hı hı. Daha sonrasında da 1930'da da hem bu borçların ödenmesi dedik hem işte dünyadaki bu buhran sebebiyle dedik devletçi bir politika izlenmiştir. Ancak hani Atatürk'ün de kendisinin de çok açık ve net bahsettiği gibi bu bir hani sosyalist, komünist bir devletçilik anlayışı, o tür bir modelleme değildir. Daha çok mecburi kalınarak, yani ister istemez özel teşebbüs istenildiği ölçüde bunu gerçekleştiremediği için bir süreliğine devletin işe teşvik vermesi anlamındadır. Yani dolayısıyla o dönem şartlarına bakarsak hakikaten de doğru olanın yapıldığını görürüz.
Devletçilik politikasının ekonomiye yansımasını bu dönemde daha yoğun olarak, evet, daha baskın olarak görüyoruz,
değil mi? Evet. Özellikle hani bakıyoruz burada ne görüyoruz? Pek çok fabrikanın açıldığını görüyoruz. İşte mesela 1926'lardan itibaren dedik ulaşımda mesela Kayseri'de uçak fabrikası açılıyor, şeker fabrikaları açılıyor, dokuma fabrikaları, çimento fabrikaları açılıyor, bez fabrikaları, kömür. Yani nasıl bir anda bir büyümenin olduğunu ve gerçekten
resmen bir patlama yaşanıyor.
Bir patlama yaşanıyor ekonomi anlamında ve bunların pek çoğunda devlet desteği var bu fabrikaların. Mesela özel girişimde de ilginçtir. Hani ona söylemeden geçmek istemiyorum. Nuri Demirağ'ın özel teyyare fabrikası mesela 1936'da tek motorlu, daha sonra 1938'de çift motorlu düşünün teyyare üretiyor ve satıyor hatta dışarıya ve 1945'te maalesef kapanıyor. Mesela böyle bu tür aslına bakarsanız çok bugün bile başarılamamış bazı girişimlerde var o anlamda. Hı hı. Ancak tabii bunların sayısı çok sınırlı. Dolayısıyla çok ciddi atılımların da yapıldığını görüyoruz. Birinci 5 yıllık kalkınma planı var tabii ki. Gene bunlar da hızlı bir sanayi politikasının uygulanmasına ilişkin olarak yapılıyor. Burada da nedir? Hani işte ana ham maddeleri ülkede yetişen kısa zamanda temini mümkün görülen sanayi dallarını ele almak istiyorlar. Özellikle işte kurulması düşünen fabrikaların üretim kapasitesinin ihtiyaç ve tüketim ile doğru orantılı olmasını düşünüyorlar. Gene burada böyle bir tasarrufa yönelik pek çok kampanyanın yapıldığını, propaganda posterlerinin hazırlandığını görüyoruz. Özellikle insanları da bu anlamda bilinçlendirmek için ve biraz önce söylediğim özellikle Atatürk'ün şeyini ifadesini söylemek istiyorum. Bizim izlemeyi uygun gördüğümüz devletçilik prensibi bütün üretim araçlarını özel girişimden alarak. Yani devletçilik diyoruz ama sanki tamamen devlet elindeymiş ama burada bile gene özel teşebbüsün sıfırlanmadığını, desteklenebildiğini belirtmiştir. Milleti tamamen başka temeller içinde düzenlemek amacı güden, özel girişimlere ve faaliyete meydan bırakmayan sosyalizm prensibine dayanan kolektivist, komünizm gibi bir sistem değildir. Bizim izlediğimiz devletçilik özel girişimi esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar milleti refaha, ülkeyi imara eriştirmek için milletin genel ve yüksek faydasını gerektirdiği işlerde özellikle de ekonomik anlamda devleti gerçek anlamda ilgili kılmaktır diye çok güzel bir şekilde aslında devletçilik politikasının kendisi özetlemiş
bir
zaten.
Bir de bütçe yine Atatürk'e göre bağımsızlığı sağlamanın tek yolu bütçe dengesi der. Devlet hazinesinin yurt içinde ve yurt dışında güçlü ve güvenilir olmasını zorunlu görür ki o zamanlarda değil
mi? Kesinlikle çok önemli. Gerçekten çok önemli o anlamda baktığımızda.
Hatta şimdi de çok önemli.
Şimdi de çok önemli. Şimdi ben onu oraya bağlayacaktım. Hı-hı. Çok güzel söylediniz. Geçen hafta tam söylemek üzereydim. Süremiz bitti. Bunu mutlaka söylemek istedim bu hafta. Özellikle hani baktığımız zaman ekonomi işin neresinde diye mesela şu sözü o açılış İzmir İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasında yaptığı siyasi askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar iktisadi zaferlerle taçlandırılamazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz. Aynı zamanda az zamanda söner. Bu bakımdan en kuvvetli ve parlak zaferimizin bile sağlayabildiği ve daha sağlayabileceği yararlı kazançları belirlemek için ekonomimizin iktisadi hakimiyetimizin sağlanması ve sağlamlaştırılması ve genişletilmesi gerekir. Efendiler, bu kadar verimli ve bu kadar kuvvetli olan yeni hükümetimizin yani çok ciddi bir savaştan çıkılmış, başarıyla çıkılmış, aslında güçlü. Fakat diyor ki düşmansız kalacağını saymak doğru değildir. Nitekim görüyoruz yani bugünümüzde bile.
Evet.
Bu güzel temellerin bile içine bomba koyarak onu yıkmaya çalışanlar olacaktır. Onun hayatına, ilerlemesine karşı suikastlar düzenlemeye girişecekler bulunacaktır. Hani günümüzü çok yansıttığı için söylemek istedim.
Nasıl bir öngörü?
Bütün bunlara karşı en kuvvetli silahımız ekonomideki genişlik, dayanıklılık ve başarımız olacaktır. Efendiler, içinde olduğumuz halk devrinin, milli devrin, milli tarihini yazabilmek için kalemlerimiz sabanlar olacaktır. Bence halk devri, iktisat devri kavramıyla açıklanabilir. Yani gerçekten ekonominin dünya politikasında güçlü olabilmek için ne kadar önemli olduğunu, ilk ele alınması gereken konu
bir
olduğunu.
Bir de sözlerinde hep şey der, ülke ekonomileri savaşlarla ilerleyememiştir der.
Evet,
değil
gerçekten
mi?
Öyle. Gerçekten de öyle. Ve bunu bir sonraki konuşmasının devamında da eğitimle ilişkilendirir der ki yani muhakkak her şey bu programdan, bu iktisat programından çıkacaktır, çıkmalıdır der. Ve der ki bundan dolayı evlatlarımızı o şekilde eğitmeli ve terbiye etmeliyiz. Onlara o şekilde bilgi, anlayış vermeliyiz ki ticaret, ziraat ve sanat dünyasında ve bütün bunların faaliyet alanlarında verimli olsunlar, etkili olsunlar, çalışır olsunlar, ameli bir organ olsunlar. Yani eğitimin de ne kadar önemli olduğunu, şu anda Türkiye'nin teknolojide, patentte ve sanayi üretiminde, teknoloji üretiminde ne durumda olduğunu bir görürsek, bilirsek, mesela patent alanında hala çok iyi değiliz. Mesela 1953, 50, 60, 70, 80, 90 istatistiklerine şöyle bir baktığımızda patent sayısının mesela bir Yunanistan'dan daha az olduğunu, 600'ler civarında olduğunu ve gene de çok artmadığını görüyoruz. Hala da çok ilk 20'lerde değiliz mesela patent sayısında.
Evet.
Yüksek teknoloji dediğimiz eğitim alanlarında gerçekten çok ciddi manada ekonomide ilerlemek istiyorsak, bir sıçrama yapmak istiyorsak ülke olarak gençlerimizi eğitmemiz gerekir. Bunun artık altyapısı nasıl hazırlanacaksa bugünün savaşı da, bugünün mücadelesi
aslında
de budur
aslında. Aslında altyapı o dönemlerde o kadar güzel hazırlanmış ki üstüne konularak gelinseydi belki şimdi çok daha farklı noktalarda olurduk. Hani hep diyoruz ya cari açık, cari açık, yumuşak karnımız. Belki o bile olmayacaktı.
Çünkü teknolojide güçlü olmadığınızda, eğitimde güçlü olmadığınızda ekonomide de güçlü olamıyorsunuz. Yani ekonomide de güçlü olmanın yolu teknolojiyi üretmekten geçiyor. Şu anda hele bu çok daha net. O yüzden bir an önce bu teknoloji, üretim, ekonomi ilişkisini kurarak
eğitimi de ekleyerek
sıçratmamız lazım ülkemizi.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Maalesef süremizin sonuna geldik bugün de. Ama haftaya yine birlikteyiz.
Evet, inşallah Tevhid-i Tedrisat Kanunu konuşacağız. Gelecek haftaya. Eğitimi çok daha önemli. Çok konuşacağız.
Evet. Gerçekten çok önemli. Haftaya o zaman görüşmek dileğiyle. Sevgili teşekkür dinleyicilerimiz, ediyorum. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gül'ün Karabağ'da konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Ben teşekkür ederim.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün de bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için, programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında Ayhan Taşçı yayını sizlere ulaştırdı ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. Bugünlük, bu haftalık bu kadar diyoruz. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra yine başkentten merhaba demek üzere. İyi hafta sonları. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.